Ayrım 4. Zadik, Voltaire, sayfa 34. 5. bölüm. Yüce gönüllü insanlar. Her 5 yılda bir kutlanan büyük bayram zamanı geldi çattı. 5 yılın sonunda en yüce gönüllü eylemi yapmış olan yurttaşları törenle ilan etmek Babil'de adetti. Devlet büyükleriyle rahipler yargıçtılar. Kentteki hizmetlerin yürütülmesi görevini yüklenmiş baş satrap, kendi yönetimi sırasında geçmiş olan en güzel edimleri sergilerdi. Oya başvurulurdu, kral hükmünü bildirirdi. Bu törene dünyanın 4 bir yanından insanlar gelirdi. Kazanan, monarkın elinden değerli taşlarla süslü altın bir kupa alırdı ve kral ona şöyle derdi: "Bu yüce gönüllülük ödülünü alın ve tanrılar bana, sana benzeyen birçok uyruk versin." Bu unutulmaz gün geldiğinde, şan ve şöhretin, atların çevikliğiyle veya bedenin gücüyle değil de, ancak erdemle kazanıldığı bu oyunlara gelen bütün ulusların elçileriyle, devlet büyükleriyle, ve rahiplerle çevrili olan kral tahtında göründü. Baş satrap, bu paha biçilmez ödülü kazanmayı hak edecek olanların yaptıkları işleri yüksek sesle bir bir anlattı. Zadig'in haset adama bütün servetini geri vermekle gösterdiği ruh yüceliğinden hiç söz etmedi. Bu, ödülü kazanmayı hak edecek bir eylem değildi. Baş satrap ilk önce sorumlu bile olmadığı bir yanılgıyla önemli bir davayı kaybettirdiği bir yurttaşa, kaybettiği mal varlığına eşit değerde olan, kendi mal varlığını vermiş olan bir yargıcı sundu. Sonra çılgınca aşık olduğu ve evlenmek üzere olduğu kızı, kızın aşkından ölmek üzere olan yakın bir arkadaşına bırakmış ve hatta kızın çeyiz masrafını karşılamış olan bir genci ortaya çıkardı. Daha sonra Hirkani Savaşı'nda büyük bir ödül, gönül yüceliği örneği vermiş bir askeri ileri sürdü. Düşman askerleri sevgilisini kaçırmaya çalışıyorlardı. O da onlara karşı sevgilisini savunuyordu. Daha sonra Hirkani askerlerinin birkaç adım ileride annesini kaçırmakta olduğunu söylediler. Ağlayarak sevgilisini bırakıp annesini kurtarmaya koşmuş, daha sonra sevdiğine geri döndüğünde onu can çekişirken bulmuştu. Kendini öldürmek istemiş, annesi kendinden başka yardımına koşacak kimsesi olmadığını söyleyince hayata katlanmak yürekliliğini göstermişti. Yargıçların eğilimi askerden yanaydı. Kral sözü aldı ve dedi ki, "Bunun yaptığı da, ötekilerin yaptıkları da güzel şeyler ama beni hiç şaşırtmadılar. Dün Zadik beni şaşırtan bir şey yaptı. Vezirim ve gözdem Koreb birkaç gündür gözümden düşmüştü. Ondan şiddetle yakınıyordum. Bütün nedimlerim çok yumuşak davrandığımı söyleyip Koreb'i yerden yere vuruyordu. Bu konuda ne düşündüğünü Zadig'e sordum. Onu savunma cesaretini gösterdi. İtiraf ediyorum ki bir hatayı bütün mal varlığıyla ödeyenlerin, sevgilisinden vazgeçenlerin, bir anneyi sevdiğine tercih edenlerin örneklerini tarihte okudum ama hiçbir nedimin hükümdarının kızdığı gözden düşmüş bir vezirle lehinde konuşmuş olduğunu okumadım. Yüce gönüllü eylemleri anlatılmış olanların her birine 20'şer bin altın veriyorum ama kupayı Zadig'e veriyorum." "Efendim," dedi Zadig, "kupayı yalnızca siz majesteleri hak ediyorsunuz. En duyulmamış eylemi yapan sizsiniz. Duygularınıza ters düşen şeyler söylemiş olan kölenize, kral olduğunuz halde hiçbir şekilde kızmadınız. Kralı da, Zadig'i de herkes takdir etti. Mal varlığını veren yargıç, sevgilisini dostuna bırakan aşık, annesinin kurtuluşunu sevdiğinin kurtuluşuna yeğleyen asker, monarkın hediyelerini aldılar, adlarını yüce gönüllüler kitabına yazdırdılar. Zadik, kupanın sahibi oldu. Kral, uzun süre, belirtilenden daha uzun süren bir bayramla kutlandı. Anısını Asya hala saklamaktadır. Zadik, sonunda mutlu oldum, diyordu ama aldanıyordu. 6. Bölüm Vezir. Kral, baş vezirini kaybetmişti. Onun yerine Zadik'i seçti. Babil'in bütün güzel kadınları bu seçimi alkışladı. Çünkü imparatorluk kuruldu kurulalı, beri bu denli genç biri vezir olmamıştı. Bütün nedimler çok üzüldüler. Hasetçi bundan dolayı mide kanaması geçirdi, burnu davul gibi şişti. Krala ve kraliçeye teşekkür eden Zadik, papağana da teşekkür etmeye gitti. Güzel kuş, dedi ona, hayatımı kurtaran ve beni baş vezir yapan sensin. Majestelerinin köpeği ve atı bana çok kötülük etmişlerdi ama sen bana iyilik yaptın. İnsanın yazgısı görüyor musun nelere bağlı? Ama, diye ilave etti, bu kadar tuhaf bir mutluluk belki çok geçmeden uçup gider. Papağan, evet diye yanıtladı onu. Bu sözcük Zadik'e çarpıcı geldi ama doğa bilimlerinden anladığından ve papağanların kahin olabileceklerini sanmadığından çok geçmeden kaygı ve tasalarından kurtulup elinden geldiğince vezirliğini yapmaya koyuldu. Yasaların kutsal gücünü herkese hissettirdi ama yüksek makamının ağırlığını kimseye hissettirmedi. Divanın sesini asla kısmadı. Vezirlerin düşüncelerini söylemelerine gücenmedi. Bir konuda hüküm verdiğinde hüküm veren o değildi. Yasaydı ama yasa çok sert ise onu yumuşatıyordu. O konuda yasa yoksa yaptığı yasanın adaleti insana bunun Zerdüşt'ün yasası olduğunu düşündürüyordu. Bir masumu mahkum etmektense bir suçlunun serbest kalması tehlikesini göze almak yeğidir diyen büyük ilkeyi uluslar ondan almışlardır. Yasaların halkı yıldırmaktan çok onların yardımlarına koşmak için yapıldıklarına inanıyordu. Yeteneklerden en önemlisi herkesin karartmaya çalıştığı gerçeği çözmekti. Yönetiminin ilk günlerinden başlayarak bu yeteneğini kullanıma soktu. Babilli ünlü bir tacir Hindistan'da ölmüştü. İki oğlu, kız kardeşlerini evlendirdikten sonra mirastan eşit pay alacaklardı. Ayrıca babasını daha fazla sevdiğine hükmedilen oğula 30 bin altınlık bir ödül bırakılıyordu. Büyük oğul babasına bir mezar yaptırdı. Küçüğü kendi payına düşen paralardan bir kısmını kız kardeşinin çeyizine kattı. Herkes babasını daha çok seven büyük oğuldur. Küçüğü kız kardeşini daha çok seviyor. 30 bin altın büyüğün hakkıdır diyordu. Zadik birbiri ardı sıra iki kardeşi huzuruna getirtti. Büyük oğula şöyle dedi. Babanız ölmemiş, son hastalığından kurtulmuş, Babil'e dönüyormuş. Allah'a şükür diye yanıtladı genç adam. Ama o mezar bana ne kadar pahalıya mal oldu. Zadik aynı şeyi küçük oğluna söyledi. Allah'a şükür diye yanıtladı küçük oğul. Sahip olduğum her şeyi babama geri vereceğim ama kız kardeşime verdiklerimi onda bırakmasını isterdim. Hiçbir şeyi geri vermeyeceksiniz dedi Zadik. Ayrıca 30 bin altını da alacaksınız. Babanızı daha çok seven sizsiniz. Çok zengin bir kız, iki rahibe evlilik sözü vermişti ve ayrı ayrı her birinden birkaç ay ders aldıktan sonra kızın gebe kaldığı görüldü. Rahiplerin her ikisi de kızla evlenmek istiyordu. Kız, beni imparatorluğa bir yurttaş verecek duruma kim getirdiyse onu kendime koca olarak alacağım, diyordu. Rahiplerden biri, bu güzel iş benim eserim, diyordu. Öteki, bunu ben başardım, diyordu. Pekala, dedi kız, çocuğa en iyi eğitimi verecek olanı onun babası kabul edeceğim. Bir oğlan dünyaya getirdi. Rahiplerin ikisi de çocuğu kendisi yetiştirmek istiyordu. Dava Zadig'in huzuruna götürüldü. Zadig rahipleri çağırdı. Birincisine, öğrencine ne öğreteceksin, diye sordu. Ona kuramsal gramerin girdisini çıktısını, tartışma sanatını, yıldız falını, cin çıkartmayı, esas olanı ve ikincil olanı, soyutu ve somutu, tek ve bölünmez olanı, sonsuz ahengi öğreteceğim, dedi. Büyük bilgin, ben, dedi, ikincisi, onu dürüst ve dost edinmeye layık bir insan yapmaya çalışacağım. Zadig, çocuğun babası ister ol, ister olma, annesiyle sen evleneceksin, diyerek hükmünü bildirdi. 7. Bölüm. Anlaşmazlıklar ve kabuller. Böylece her gün dehasının inceliğini ve ruhunun iyiliğini gösteriyordu. Onu takdir ediyor ve seviyorlardı. İnsanların en şanslısı sayılıyordu. İmparatorluğun her tarafında ondan söz ediliyordu. Bütün kadınların gözü ondaydı. Tüm yurttaşlar onu kutluyorlardı. Bilginler onu kahinleri olarak görüyorlardı. Rahipler bile onun yaşlı başrahip Yebor'dan daha çok bildiğini itiraf ediyorlardı. Ona griffonlar konusunda dava açmaktan çok uzaktılar. Yalnızca ona inanılır gözüken şeylere inanıyorlardı. Babil'de 1500 yıldır süren ve imparatorluğun iki inatçı mezhebe bölen büyük bir kavga vardı. Mezheplerden biri Mitra tapınağına önce sol ayağı atarak girmek gerektiğini ileri sürüyordu. Öteki mezhep bu adetten tiksiniyor ve tapınağa hep önce sağ ayağını atarak giriyordu. Zadig'in hangi mezhebi yeğleyeceği anlamak için törenlerde kutlanan kutsal ateş bayramı bekleniyordu. Bütün dünyanın gözü önünde iki ayağındaydı onun. Bütün şehir heyecanlı bir bekleyiş içindeydi. Zadig tapınağa ayaklarını birleştirip sıçrayarak girdi. Sonra uz dilli bir söylevle insanlar arasında hiçbir ayrım yapmayan yer ve gök tanrısının sol ve sağ bacak arasında bir ayrım gözetmeyeceğini kanıtladı. Hasetçi ve karısı Zadig'in söylevlerinde yeterince mecaz olmadığını, dağları tepeleri yerinden oynatamadığını ileri sürdüler. Konuşması kupkuru ve dehadan yoksun diyorlar. Anlattıklarında ne denizler kaçıyor ne yıldızlar düşüyor. Ya ne güneş bal mumu gibi eriyor. Onda güzel doğu üslubu yok. Zadig aklın üslubuyla yetiniyordu. Doğru yolda olduğu için değil, makul olduğu için değil, sevimli olduğu için değil, baş vezir olduğu için herkes onun tarafını tuttu. Beyaz rahiplerle siyah rahipler arasındaki büyük davayı da başarıyla sona erdirdi. Beyaz rahipler Tanrı'ya dua ederken, kışın doğuya dönmenin dine ve kutsal şeylere saygısızlık olduğunu savlıyorlardı. Siyahlar, yazın güneşin battığı tarafa dönerek, dua eden insanların dualarının Tanrı'yı tiksindirdiğini söylüyorlardı. Zadig insanların istedikleri tarafa dönmelerini buyurdu. Böylece işleri yoluna koymanın sırrını keşfetti. Sabahları özel ve genel işlerle, günün geri kalan kısmında Babil'i güzelleştirmekle meşgul oluyordu. Çoktan beri modası geçmiş olan ama zevk sahibi olduğu için yeniden gün ışığına çıkardığı, insanları ağlatan trajediler, insanları güldüren komediler sahneye koyduruyordu. Sanatçılardan daha çok bildiğini savlamıyor, iyilik yaparak, rütbeler vererek onları ödüllendiriyor, yeteneklerini gizliden gizliye hiçbir şekilde kıskanmıyordu. Akşamları kralı özellikle de kraliçeyi eğlendiriyordu. Kral ona büyük vezir, kraliçe ise sevimli vezir diyordu. Sonra ikisi birden ekliyorlardı. Asılsaydı çok yazık olurdu. Onun yerinde olan hiç kimse asla onun kadar çok kadınla görüşmek zorunda kalmamıştır. Kadınların çoğu aslı astarı olmayan dertlerini anlatmak bahanesiyle onu elde etmek için geliyordu. Hasetçinin karısı ilk ziyarete gelenlerdendi. Mitra, Zenda, Vesta ve kutsal ateş üzerine yeminle kocasının davranışından nefret ettiğini anlattı. Sonra kocasının kıskanç, kaba bir adam olduğunu söyledi. İnsanı ölümsüzlere benzeten tek şey olan kutsal ateşin değerli etkisinden yoksun bırakarak tanrıların onu cezalandırmış olduklarını ima etti. En sonunda da çorap bağını isteyerek yere düşürdü. Zadik her zamanki nezaketiyle onu yerden kaldırdı ama kadının dizine bağlamadı ve bu küçük hata eğer hata ise en korkunç bahtsızlıkların nedeni oldu. Zadik bunu bir daha hiç düşünmedi ama hasetçinin karısı çok düşündü. Huzura kabul edilmeye her gün başka kadınlar geliyordu. Babil'in gizli yıllığı onun yalnızca bir kez nefsine yenildiğini ileri sürmektedir. Ama Zadik sevgilisiyle birlikteyken hiç şehvet hissi duymadığını, onu kucaklarken zihninin başka şeylerle meşgul olduğunu görmekten şaşkınlığa düşmüştü. Neredeyse ayırdına varmaksızın, himayesi altına aldığının işaretlerini verdiği bu kadın, kraliçe Astaret'ten başkası bir hizmetçisiydi. Kraliçe Astaret'in bir hizmetçisi. Bu sevimli Babilli kız teselli bulmak için kendi kendine, sevişirken bile aklı işinde olduğuna göre, bu adamın çok fazla işi olmalı diyordu. İnsanların çoğunun tek sözcük söylemediği ve daha başkalarının yalnızca tatlı sözler söylediği bir anda Zadig'in ağzından birden kraliçe sözü çıkıverdi. Babilli kız nihayet Zadig'in kendine geldiğini ve ona kraliçem dediğini sandı. Ama sürekli dalgın olan Zadig, Astarte'nin adını telaffuz etti. Bu mutlu anda her şeyi kendi lehine yorumlayan kadın, bunun siz kraliçe Astarte'den daha güzelsiniz anlamına geldiğini düşündü. Zadig'in sarayından çok güzel armağanlarla çıktı. Yaşadığı serüveni yakın dostu olan Haset kadını anlatmaya gitti. Haset kadın yeğlenmemiş olmaktan çok incindi. Şu çorap bağımı dizime bağlamaya bile tenezzül etmemişti dedi. Artık onu kullanmak istemiyorum. Talihli kadın haset kadına ah dedi. Kraliçenin çorap bağının aynısından kullanıyorsunuz. Onu aynı yapımcıdan mı alıyorsunuz? Haset kadın derin düşlere dalıp yanıt vermedi ve haset kocasına akıl danışmaya gitti. Zadik de öte yandan insanları huzuruna kabul edip yargılar verirken her zaman zihninin başka şeylere takılmakta olduğunun ayırdına varıyor ve bunu neye yoracağını bilemiyordu. Tek derdi buydu. Bir düş gördü. Sanki kuru otlar üzerine yatmıştı ve otlar arasındaki dikenler onu rahatsız ediyordu. Daha sonra güllerden yumuşak bir yatak üzerinde dinleniyordu. Güllerin arasından çıkan bir yılan sivri ve zehirli diliyle onu kalbinden sokuyordu. Heyhat diyordu. Çok uzun süre kuru ve insana batan otlar üzerinde yattım. Şimdi de gülden yataklar üzerindeyim ama yılan ne olacak? 4. ayrımın sonu sayfa 43.